bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Oblomov Ivan Gonçarov İş Bankası Kültür Yayınları İkinci basım Eylül 2002 Türkçe'ye çevirenler Sabahattin Eyüboğlu, Erol Güney Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Yaprak Erdem Rus edebiyatının hiçbir kahramanı ne Raskolnikov, Suç ve Ceza, ne Mişkin, Budala, ne de Prens Andrei, Savaş ve Barış, eski Rus insanını, hatta bütün doğulları Oblomov kadar açıklıkla, en özlü yanıyla temsil etmez. Doğu, belki de ilk defa olarak Gonçarov'un bu büyük eserinde kendi kendini tanımaya, batıdan farkını anlamaya başlamıştır. Oblomov, çiftliği, köleleri olan bir derebeyidir. Köylülerin hazırlayacağı ekmeği yemek için büyütülmüştür. Bu yüzden ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında ne yapacağını şaşırır. Böyle bir hayata hazır olmayan iradesi söner, ölüme benzeyen uyuşukluğa gömülür. Ancak Gonçarov, büyük romancılarda görülen dram karşısında gülümsemesini hiç eksik etmez, okurunu da gülümsetmeyi başarır. Gonçarov'un bu dev yapıtını okuduktan sonra Oblomovluğun bize hiç de yabancı olmadığını fark edecek, iş hayatına karışmış olanlar arasında bile pek çok Oblomov'un bulunduğunu göreceksiniz. Ivan Aleksandrovich Gonçarov 1812 yılında Simbirsk'te doğdu. Zengin bir tüccar ailesinin çocuğu olan Gonçarov, Oblomov'unkine benzeyen bir çocukluk geçirdi. Asilzadelerle, geleceğin Oblomovları ile birlikte özel bir pansiyonda okudu. Moskova Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 33 yıl sürecek olan memurluk yaşamına başladı. 1847'de ilk yapıtı Alelade Bir Hikaye'yi yayınladı. 1849'da Oblomov'un rüyasını bir dergide yayınlattı. Ama Oblomov'u son şekliyle ancak 1857'de bir ay gibi kısa bir sürede yazdı. Roman Rusya'da bir bomba gibi patladı. Neredeyse bütün okuma yazma bilenler tarafından okundu. Oblomov ve Oblomovluk kavramları bütün Rusya'ya yayıldı. Gonçarov 1856'da 3 yıllık bir dünya yolculuğunu anlattığı Fregat Pallada'yı yazdı. Üzerinde tam 10 yıl çalıştığı Uçurum adlı büyük romanı 1869'da yayınlandı. Gonçarov 1891 yılında öldü. Ön söz. Bu kitapta önemli olan Oblomov değil, Oblomovluktur. Dobrolyubov. Rus edebiyatının hiçbir kahramanı, ne Raskolnikov, ne Mişkin, ne Prens Andrei, eski Rus insanını, hatta bütün doğulları Oblomov kadar açıklıkla, en özlü yanıyla temsil etmez. Doğu belki de ilk defa olarak Gonçarov'un bu büyük eserinde kendi kendini tanımaya, batıdan farkını anlamaya başlamıştır. Oblomov, klasik kahramanlar gibi genel bir tip, Don Kişot gibi, Tartüf gibi insanlığın bir halini göstermekle birlikte zamanına, çevresine sıkı sıkıya bağlı bir insandır. Oblomov, yıkılmakta olan bir toplum düzeninin, Rus derebey sınıfının çocuğudur. Çiftliği vardır, köleleri vardır. Ama kendisi bütün köklerinden kopmuş bir derebeyleri gibi onları bir kahyaya bırakıp büyük şehre devlet kapısına sığınmıştır. Oblomovka yaşayışı, gelenekleri, inanışları, aile kuruluşu, çalışma düzeniyle eski Rusya'dır. Oblomov'un rüyasında gördüğü bu çiftliği anlatırken Gonçarov eski Rusya'nın yeni bir görüşle destanını yazmıştır. Ama 1850'de Oblomovka o kadar sönmüş, o kadar cılızlaşmıştır ki Oblomov bile orada barınamış, Rus şehirlerinde yeni başlayan fakat Oblomovka'da yetişen bir adamın kavrayamayacağı, benimseyemeyeceği bir hayata doğru sürüklenmiştir. İşte bu iki dünya arasında açıkta kalan bir insan, Rusya'da o tarihte yaşayan sayısız insanların temsilcisidir. Oblomovka'da köylülerin hazırlayacağı ekmeği yemek için büyütülmüş Oblomov, ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında ne yapacağını şaşırır. Böyle bir hayat için ta küçükten hazırlanmamış olan iradesi yavaş yavaş söner. Hayatla arası her gün biraz daha açılarak sonunda toplum dışı bir insan, kendini taşıyamayan bir yük olur. Toplumsal bir kaderin Oblomov'u içine düşürdüğü bu kaçınılmaz uyuşmayı rastgele bir tembellikle karıştırmamak gerekir. Tembel, işten kaçan ve işsizlikte mutluluğu bulan adamdır. Oblomov ise hiçbir zaman işe giremeyen, işsizlikten de zevk alamayan bir adamdır. Zaman zaman kendi durumunu açıkça gören Oblomov, üstüne çöken, hayatını bir bataklığa çeviren bu durgunluğa acı acı isyan bile eder. Yarım kalmış bir adam olduğunu, ruh güçlerinin gelişmekten kaldığını, hayatında bir ağırlığın çöktüğünü düşündükçe içi parçalanıyordu. Başkalarının zengin ve hareketli hayatını kıskanıyor, kendi hayatının yolunu ağır bir kaya parçasıyla tıkanmış, daracık zavallı bir patika gibi görüyordu. İçinde hiç uyanmadan kalmış, biraz kurcalanmış fakat hiçbiri sonuna kadar işlenmemiş birçok imkanlar olduğunu acı acı seziyordu. Çok eskiden atalarının kazandığı mülke ve isme hiçbir şey eklemeden rahatça yaşamak imkanını bulan derebeyleri için mutluluk çalışmakta değil, işsizlikte. Değer çalışanda değil, çalışmayandaydı. Toplumun yeni gelişmesinde hiçbir rolü kalmayan derebeyleri, çocuklarını yeni hayata, Rusya'ya yeni giren endüstrinin yarattığı çalışma yollarına sokamıyorlardı. Avrupa'dan gelen bilgilerin yeni hayatta gittikçe artan gereğini duyuyor, hatta çocuklarını Alman öğretmenlere göndermeye razı oluyorlardı. Ama gene de bunun için eski rahatlıklarından bir şey feda edemiyorlardı. Oblomov işte bu değişen hayat koşullarının ve bu kararsız aile eğitiminin kurbanıdır. Annesinin rüyalarını büyük bir devlet adamı olarak giren Oblomov, küçük bir memur bile olamamıştır. Oblomovka'nın ve eski Rusya'nın yıkıntıları üzerine kurulmaya başlayan yeni hayatın mümessili Stoltz'tur. Oblomov'un ruh zenginliği yanında pek kuru, basit bir kukla gibi kalan Stoltz, derebeyi hatta Rus bile değildir. Yeni hayata çocukluğundan beri hazırlanmış olduğu için doğmaya başlayan bir hayat görüşünün, Rusya'yı Avrupalılaşma yoluna götürecek insanların temsilcisi olduğu içindir ki, Oblomov'un kendi ülkesinde kazanamadığı mevkiyi, mutluluğu, refahı kolayca elde ediyor. Oblomov, ölüme benzeyen uyuşukluğa gömüldükçe, Stoltz'un yıldızı her gün biraz daha fazla parlıyor. Oblomov'un ruhu, Stoltz'unkinden daha zengin, daha derindir. Gonçarov bunu bilmiyor değil. Fakat Gonçarov, şimdilik bu derinlikten, bu ruh soyluluğundan vazgeçmeye hazırdır. Rusya'nın Stoltz gibi biraz bayağı ama güçlü, çalışkan insanlara ihtiyacı vardır. Büyük Petro'dan beri Rusya'da devam eden büyük Rusya-Avrupa kavgasında Gonçarov iç gözünü kırpmadan Avrupa'nın tarafını tutuyor. Diğer büyük Rus romancıları bu yolda o kadar ileriye gidemiyorlar. Gogol, Dostoyevski, Tolstoy Avrupa'dan çekiniyorlar. Rusya'nın manevi büyüklüğünü kuran değerleri korumaya çalışıyorlar. Zenginleşen, büyük bir iş adamı olan Stoltz, Dostoyevski'nin, hele Tolstoy'un nefret ettiği insanlardan biridir. Gonçarov, Stoltz, Oblomov karşıtlığında eski ve yeni Rusya'yı, doğuyla batıyı karşı karşıya koymuştur. Kardeş gibi sevişen bu iki çocukluk arkadaşı hiçbir zaman birbirini anlayamayacak, Stoltz Oblomov'a, Oblomov Stoltz'a her zaman şaşarak bakacaktır. İşte bütün durgunluğuna rağmen Oblomov'un romanını bu bir dram haline getiren bu iki ayrı insan, iki ayrı dünya karşılaşmasıdır. Gonçarov kendinin ve ülkesinin yaşadığı bu dramı anlatırken bir iç dökme acılığına, bir kötüleme ya da öğüt verme tatsızlığına düşebilirdi. Fakat gözlemci olduğu kadar da sanatçı olduğu için romanın en acı yerlerinde bile sakin, hatta babacan bir hikayeci gülümsemesini yitirmiyor. Ancak Cervantes, Rabelais, Gogol gibi büyük romancılarda görülen bu dram karşısında gülümseme, bu humor olmasaydı, Oblomov bütün önemine rağmen okunamayacak kadar sıkıcı bir kitap olabilirdi. Gonçarov sık sık konusunu, kahramanını unutarak bir sahneyi, bir konuşmayı hatırda tutulamayacak kadar ince, önemsiz ayrıntılarıyla anlatmak zevkine kapılıyor. Bu yüzden düştüğü tekrarlar, uzunluklar, Fransız çevirmeninin amansız sansürüne uğramış olmakla birlikte kanımızca romanın en değerli tarafları arasındadır. Özellikle Oblomov'un rüyasında marazi denebilecek bir incelemeye varan bu ikinci plan tasvirlerinde realist edebiyatın her zaman veremediği doyulmaz tablolar vardır. Geçmiş zamanı adeta beş duyunun birden yardımıyla dirilten bu rüyayı Marcel Proust okumuş olsaydı, Gonçarov'u kendine en yakın romancılardan sayabilirdi. Proust da onun gibi anlattığı alemden hiçbir şeyin kaybolmasına razı olmuyor. İlk bakışta tekrar gibi görünen belirsiz renkleri biriktirerek canlı bir bütün yaratıyor. Tıpkı Stoltz gibi Avrupalı okuyucu da Oblomov'un hikayesini hiçbir zaman hakkıyla anlayamayacaktır. Gerçi Oblomov'u ancak Avrupalı bir kafa, Gonçarov'un Avrupalılaşmış kafası edebiyata sokabilmişti. Ama Avrupa edebiyatında bu tipin benzerini bile rastlamak imkansızdır. Ona benzese benzese Don Kişot, Hamlet, Werther, Adolf, Röne gibi hasta kahramanlar, işsiz beyzadeler benzeyebilirdi. Ama onlar işsizlikten bile iş çıkarmanın, hayallerini şu ya da bu şekilde yaşamanın, hatta hayalleri uğrunda ölmenin yolunu buluyorlar. Avrupa, hayallerini gerçekleştirmek için kuran insanların ülkesidir. Orada gerçekleşemeyen hayal bir acı kaynağı, bir tragedya konusudur. Doğuda ise hayal bir keyif, bir gerçekten kaçma vesilesidir. Doğulu, geviş getirir gibi kendi içinde başlayıp kendi içinde biten, hedefsiz, başıboş hayaller kurar. Oblomov'da gerçeğin yerini tutan hayal, Stoltz'da bir teşebbüsün hazırlığı ilk adımıdır. Rusya'da en çok okunmuş, anlaşılmış, günlük konuşmalara karışmış olan bu romanın Avrupa'da en aydın okuyucular tarafından bile anlayışsızlıkla karşılanması mukadderdi. Bizde ise Oblomov'un büyük bir anlayış bulması beklenebilir. Çünkü Oblomov'u yaratmış olan koşullar bizde de pek yakın zamanlara kadar vardı. Hatta Türk okuyucusu tanıdıkları arasında Oblomov'a benzeyen insanlar görebilecektir. Konya'daki çiftliğin geliriyle Beyoğlu'nda bir türlü gerçekleşemeyen hayaller içinde yaşayan işsiz, yarı aydınlar ve memurlar az değildir. Kaldı ki hepimizde iş hayatına karışanlarımızda bile Oblomovluk vardır. Avrupalılaşma yolunu tutan her Doğu milletinde Oblomovluk kolay kolay ruhlardan çıkmayacaktır. Oblomovluktan kurtulmak için onun tam zıddını örnek tutmuş olan, dünya görüşünü iş üzerine kurmuş olan yeni Rusya'da bile Oblomovlar kuşağının büsbütün kuruduğu ileri sürülemez. Nitekim Lenin diyor ki, Rusya 3 devrim geçirdi ama gene de Oblomovlar kaldı. Çünkü Oblomovlar yalnız derebeyler, köylüler, aydınlar arasında değil, işçiler, komünistler arasında da vardır. Toplantılarda, komisyonlarda nasıl çalıştığımıza bakarsanız eski Oblomov'un içimizde olduğunu görürsünüz. Onu adam etmek için daha çok zaman yıkamak, temizlemek, sarsmak, dövmek gerekecektir. Bu çeviriyi Rusça, İngilizce ve Fransızca metinleri karşılaştırarak yaptık. Asıl metinden başka en çok başvurduğumuz metin İngilizce çevirisi oldu. Fransızca çevirisi Oblomov'un Fransa'da ne kadar az anlaşıldığını gösteren bir laubalilikle yapılmıştır. Eserin yarısından fazlası ve belki de en renkli parçaları atılmıştır. Bu çeviride metinden hiçbir parça çıkarılmış değildir. Rusça metinden uzaklaşmış görünecek cümleler genel olarak rahat okunmak kaygısından doğmuştur. Ivan Aleksandrovich Gonçarov, 1812-1891. Simbirsk'te doğmuştur. Zengin bir tüccar ailesinin çocuğu olan Gonçarov, Oblomov'unkine benzeyen bir çocukluk geçirmiş, asilzadelerle, geleceğin Oblomovlarıyla birlikte özel bir pansiyonda okumuştur. Moskova Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Gonçarov, Petersburg'da 33 yıl sürecek ve kendisini yüksek bir göreve kadar getirecek memurluk hayatına başlıyor. Gonçarov, 1847'de ilk eserini, Alelade bir hikayeyi çıkarıyor. 1849'da da Oblomov'un rüyası bir dergide basılıyor. Ama Oblomov son şekliyle ancak 1857'de Marienbad'da bir aylık sürekli bir çalışma içinde yazılmıştır. Bu büyük romanın bir ay içinde yazılması belki de imkansız görünür. Ama unutmayın ki bu eseri yıllarca kafamda taşıdım ve onu ancak kağıda geçirmek kalmıştı. Roman Rusya'da bir bomba gibi patladı. Zaten zaman da pek elverişliydi. Köleliğin kaldırılmasına 3 yıl kalmış, bütün edebiyatta uyuşukluğa, hareketsizliğe, şaşkınlığa karşı bir savaş açılmıştı. Bunun içindir ki bir çağdaşın yazdığı gibi bütün okuma yazma bilenler Oblomov'u heyecanla okuyorlar. Hiç mübalağa etmeden denilebilir ki bu anda Rusya'da en küçük, en kenarda kalmış bir kasaba yoktur ki orada Oblomov okunmasın, üzerinde tartışılmasın. Oblomov ve Oblomovluk kelimeleri bütün Rusya'ya yayılmış, ebedi olarak dilimize girmiştir. Bu eserden başka Gontorov'un 1856'da çıkan ve 3 yıllık bir dünya yolculuğunu anlatan Fregat Pallada isimli bir eseriyle birkaç eleştirisi ve hikayesi vardır. Oblomov'dan sonra yazdığı Uçurum adlı büyük romanı 1869'da çıkmış ve Gontorov'u 10 yıl uğraştırmıştır.